Ayrım 39.
İnsanları sevdiği için, onları mutlu kılacak siyasi kararları almak için, o yolda etkili olmak için değil mi? Hayır canım, öyle değildi. O günler de gelir dedi Şafak ve ben gözlerindeki o garip pırıltıyı gördüm. Çayır tepelilerden nefret ettiğini de o dönemde fark ettim. Aslında düşündüğüm zaman anlaşılmayacak bir şey de değildi. O kendisini nefret ettiği Çayırtepe'den kurtarmaya çalışırken burada kalacak kadar yeteneksiz, budala, artık ne dersen, insanları neden sevsindi ki? Böylesi bir beklenti İngiliz İşgal Kuvvetleri albayının Hintlileri sevmesi beklentisi gibi bir saçmalıktı. İşi bu değildi, anlıyor musun? İşi orada patronlarının onaylayacağı bir performans göstermek ve daha iyi bir yere tayin olmaktı, anlıyor musun? Çayırtepe, Şafak'ın kendisi için öngördüğü hayata kavuşması için bir araçtı. Asla amaç değil. Siyasi olarak güçlendikçe sevgisizliğini saklaması daha güçleşti. Bir gün uyardım. Nesini seveyim, canları cehenneme deyiverdi. 1 Mayıs mahallesinden söz ediyordu. Ama hemen aydı. Ertesi gün bir demeç verdi. Ben Çayırtepe'de gözümü açtım, Çayırtepe'de aşık oldum, Çayırtepe'de okudum, Çayırtepe'de top oynadım, Çayırtepe'de kavga ettim, Çayırtepe'de evlendim. Çocuğum Çayırtepe'de doğdu. Çayırtepe'de işkence gördüm. Nasıl kendimi Çayırtepe'den soyutlayayım? Yani bir başka dünya kurmam mümkün değil. İlk arkadaşlarım, dostlarım Çayırtepe'de. Anam Çayırtepe'de, babam Çayırtepe'de. Çocuklarımın mezarları Çayırtepe'de. Benim yarınım Çayırtepe'de, çocuklarımın yarını Çayırtepe'de. Çayırtepe'siz bir dünya kuramam ki, kuramıyorum ki. Ben Çayırtepe'nin girişinde Çırpıcı'da Çayırtepe levhasını görünce içim hopluyor. Hatırlıyorum 19 yaşımda sevgilimi beklerken de öyleydim. Sınav sonuçlarını almaya, diploma almaya gittiğimde de öyleydim. Ben Çayırtepe'ye her girişimde bunu düşünüyorum. Bir kazak alacaksam Çayırtepe'den alıyorum. Tıraş olacaksam Çayırtepe'de oluyorum. Çayırtepe'siz bir yaşam düşünemiyorum. Gümüşhaneliyim. Gümüşhane'ye gittim, 3 gün durdum. Koştum Çayırtepe'ye geldim. Tatil yapacağım zaman gelip Çayırtepe'de yapıyorum. Çayırtepe'de dinleniyorum ben, nefes alıyorum. Ne büyük yalandı. Ve biliyor musun, nasıl bulduğumu sorduğunda inandırıcı olmadığını düşündüğümü söylemekle yetindim ben. Şimdi anlıyorum artık. Kimse, hele de Çayırtepe'liler, Şafak'ın Çayırtepe'yi sevmesini istemiyorlardı ki. Hepsi birer müstakbel, Şafak Özden'di çünkü, anlıyor musun? Hepsi kendilerine ayardılar, kendilerine eldiler. Kendilerine yabancıydılar. Kendilerine duydukları muhabbet soğumuştu. Sevebilecekleri kendileri Bağdat Caddesi'ni ya da Levent'i tüketebilecek aşamaya gelen kendileriydi. Çünkü Levent daha yeşillikti, Bağdat Caddesi daha temizdi. Öte yandan Çayırtepe'yi yaşanacak bir yer haline getirmek gayret istiyordu, yaratmak yeteneği istiyordu. Kişinin gücünün ve gücün kullanabilirliğinin farkında olmasını gerektiriyordu. Oysa kişinin ağaç çıkmaya gücü vardır, sokakları temizlemeye gücü vardır, örgütlenmeye, greve gitmeye gücü vardır. Çarpık kentleşmeye hayır diyecek gücü vardır, hırsızlığa hayır diyecek gücü vardır. Çevre kirlenmesine karşı duracak gücü vardır, iş ki kişi gücünün bilincine varabilsin. Böylesi gücü yok zedeler bile kullanamadılar Günaycığım. Bunu söylüyorum ya, yabancılaşma derken, insanın kendisine ayar olması derken bunu söylüyorum be canım. Yapacağı eylem, kimlik bilinci, Çayırtepe'li olmak, öğretim üyesi olmak gibi kimlikleri sahiplenme gerektiriyor. Çayırtepe'lilerle, üniversiteyle sevgi ilişkisi geliştirmek. Bu yoktu, anlıyor musun? Sado-mozoşist dayanışma, toplumsal karaktere uyarlanma, seçenle seçineli aynı kaba koymuştu bile. Ve en vahim olanı bu dayanışmaydı. Yoksa tek bir Şafak Özden, tek bir bilmem kim önemli değildi. Bütün bunlar ne demek oluyordu biliyor musun? Türkiye'nin toplumsal karakteri çiziliyordu. Evet. Avrupalı türdaşlarımız bugünkü nekrofilik kişiliklerini 500 yılda geliştirdiler. Bizde böyle bir süreç de yaşanmadı. Adamların dönüşmek, büyük makinenin talep ettiği kişiliğe uyarlanmak için vakitleri vardı. Deyiş yerinde ise ölü seviciliğine yumuşak iniş yaptılar. Biz kelimenin tam anlamıyla kroke olduk. Onun için bizim patolojimiz daha vahim, öldürücü. Gümüşhane dağlarından yarım pabuç inen Şafak'ın ekonomik ve de siyasi özgürlük mücadelesinin aksiyonlarının çelişkilerine bak. Bir yandan 17. yüzyıl kapitalizminin kar yapmanın bir haddi olduğu düşüncesi, SHP'li iş adamlarının bir farkı vardır. O da daha fazla fedakarlık, daha fazla vermek demektir. Daha fazla veriyoruz, daha fazla vereceğiz. Biz holdingçi değiliz, trust değiliz, öyle uluslararası ekonomik güçlerimiz falan da yok. Ama dünya görüşümüzün egemen olması için kullanabileceğimiz başka güçlerimiz var Nutku. Bir yanıyla absürt, öbür yanıyla da ne kadar dokunaklı bir af dileme tavrı değil mi? 20. yüzyıldayız, kapitalist ekonominin kurallarının dışına çıkmamız mümkün değil, holdingleşmemek de söz konusu değil. Daha fazla vermek. Büyük yalan. Ferhan Şensoy'un Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunu gibi büyük yalanın bir parçası. Üreticiden aracısız alıp daha ucuza mal ettiği için süpermarketten yana olmak zorundasın. 250 yıl öncesinin Colbert'i gibi adamı tamahkarlıkla suçlarsan komik olursun. Nurettin Sözen'in önce insan sloganı gibi bir safsata. Hemen bir soru sorduruyor. Hangi insan? Kuru fasulyeyi süpermarketten daha ucuza alan insan mı? Sermayesi yeterli olmadığı için daha pahalıya yediren insan mı? Sosyal demokrat etiketinin onu nasıl bir yalanı zorladığını görüyor musun? Bu yalanı feodalizmin nasıl körüklediğini görüyor musun? Niye günümüz CHP'lileri kır kökenli anlıyor musun? Bir yandan 17. yüzyıl değerleri, öte yandan bütün vehametiyle çöken 19. yüzyıl kapitalizmi. 19. yüzyıl Avrupa'sında ker haddi gibi ahlaki ölçüler köhnemiştir, günümüz Türkiye'sindeki gibi. Komşuları geçmek, onlardan farklı ve üstün olmak, insanlara bir içgüdü gibi yerleşmişti, günümüz Türkiye'si gibi. Kişinin toplumdaki yerini ve haddini bilmesi gerektiği inancı kaybolmuştu, günümüz Türkiye'si gibi. Bugünkü Türkiye'yi tercüme edersen, nedir haddini bilmezlik biliyor musun? Haddini bilmezlik, rasyonel, akılcı otoritenin kaybıdır. Şimdi bak, insanın insanı kullandığı yerde öğretmen öğrenci eski deyimiyle şakirt mürşit arasındaki rasyonel otorite yok oluyor. Kimse karşısındakinin kendisinden daha bilgili, daha üstün olabileceğini kabullenmiyor. Herkesin kendisini her mevkiye layık gördüğü, herkesin en iyi yeri kapmak için savaşta olduğu bir ortam oluşuyor ki Beşiktaş Belediye Meclisi'ne tombalacıyı üye yapan anlayış da budur efendim. Fatma Giri'yi Şişli'ye layık gören cüret de budur. K'yı G okuyanın TRT spikerliğine soyunması da budur. Bize her gün her saat bu mevkiyi getire getire bunu mu getirmişler dedirten benim makus seçim dediğim şey budur. Hatta şunu da söyleyeyim, Türklerin kitap okumamasının nedeni de budur. Kimsenin kimseden öğreneceği bir şey yok ki, anlıyor musun? Bu ülkede herkes herkesten daha akıllı olduğu için her şeye her an yeniden başlanır. Bir Ali Paşa'nın, efendim bir Cemalettin Afgani'nin bir bildiği olmuş olabileceğini öldür Allah, kimseye anlatamazsın. Amerika her an yeniden ve alkışlarla keşfedilmek durumundadır. Akılcı otorite kaybolunca insani dayanışmanın toplumsal ve ahlaki ilkeleri de kayboluyor tabii. Hayat irrasyonel bir yarışa indirgeniyor. 19. yüzyılda Avrupa insanı rekabetçi, istifçi, sömürücü, otoriter, saldırgan ve ben merkeziydi değil mi? Peki aşağıdaki Laz Bakkal nasıl? Vehbi Koç kim? Hayatını bir okuda bak. Koca bir İstiklal Savaşı'nı yok sayıp işine bakacak kadar yabancılaşabilmiştir adam. Hoş, Vehbi Koç öyle de Sabahattin Eyüboğlu öyle değil mi? Memleket yıkılırken Oxford'da Shakespeare okumuyor muydu? Yine de hangi Şafak Özden ya da Şiran Ören Vehbi Koç olmak istemez. Türkiye'de insanların baş tacı ettikleri tipoloji bu tipoloji değil mi? Batılı türdaşlarımızın patolojik sorunları, sömürü ve istifçiliğin insan onurunu ayaklar altına alması, ulusların kendi emekçi sınıflarını sonra da Asya Afrika'yı yağmalarıydı. Aynı patoloji günümüz Türk toplumsal karakterinin patolojisi değil mi? Ha şu farkla ki dış sömürgeciliği beceremediğimiz için iç sömürgeciliğe döndük. Akrep gibi kendimizi sokuyoruz. İçtiğimiz suya lağım katmaktan, peşin vergiden, köy enstitüsü mezunlarına 30 yıl mecburi hizmet biçmekten, emeklilerimizi maaş kuyruğunda kalp krizinden öldürmeye varıncaya kadar kendi kendimizi sömürmüyor muyuz? Ve düşün, bu patolojinin üzerine bir de 20. yüzyıl biniyor. Türkiye kaç türlü vurdu 20. yüzyıl? İlkin, az önce tanımladığımın kişiliğin şuradan buradan sırıtan vicdan azabını iptal etti. Vicdan azabının iptali yani İslamiyet'in ölümü. Bak, insanoğlunun aya ayak bastığına inanmazken Star Wars filmlerinden televizyon belgesellerine kadar Nereye baktıksa öyle bir kozmik resimle karşı karşıya geldik ki insanın referans sistemimiz kökten tarumar oldu. Bu kozmik resmi bilim çiziyordu ve bilim bize evrenin merkezi, yaratılışın amacı, dünyanın patronu falan değil, uzayda yuvarlanan bir toz tanesi olduğumuzu haykırdı. Hiçbir şeye bağlı olmayan amaçsız bir toz tanesi. Milyonlarla milyarlarla ifade edilen somut bir deneyimi mümkün kılmayacak kadar büyük, algılayamayacağımız kadar büyük bir şeylerle karşı karşıya kaldık. Ne ki artık Allah'ın halifesi olmak gibi bir illüzyonumuz da olamazdı. Çünkü bulunduğu yükseklikte kalabilmek için ışık hızıyla hareket etmek zorunda kalan Hak-ı Teala, Gogi yaptığı araştırmalar sonucunda bunun böyle olduğunu ispat etmişti. Yoruldu ve yere inerek eşyalara sindi. Vacib bir vücut sonunda yoksullara sırt çevirdi, kendini aşağı bıraktı ve dokunabilen binlerce cisme dönüştürdü. Allah'ın yeni pozisyonuna esrarlı bir hüzünle baktılar. Tek tanrılı dinlerin sonuncusunun ölümünü Latife Tekin böyle anlatır. Ve Türkler buzdan kılıçları okumadılar. İslamiyet öldü, irtica bir nostaljiden ibaret. Adnan Hoca gibiler, Billy Graham ya da Piscopos Shen'in Türk çeşitlemeleriydiler. Bak, onlar Tanrı'yı Evren AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığına indirgemişlerdi. Biz aynı işe kavramların içini boşaltarak başladık. Mesela her koyun kendi bacağından asılır disturunun astı, herkesin kendi cihatını, iç ıslahatını tamamlaması gereğiyken gemisini kurtaran kaptan yerine kullanılmaya başlandı. Sen seni bil, döndü dolaştı, beceremeyeceğin işe kalkış mı oldu? Efendim, yeryüzünde ne varsa fanidir, ancak kudret ve lütuf sahibi Rabb'in yüzü bakidire, yalan dünya her şey bomboş, yolcu sarhoş, hancı sarhoş diye şarkı düzüldü. Her şeyin bomboş olduğuna karar veren bir toplum hangi ülkeyi ciddiye alabilir? Sosyalizmi mi? İnsan haklarını mı? Düşünce özgürlüğünü mü? Mükemmeliyetçiliği mi? İslamiyeti mi? Düzenin öz uzman aydınları irtica diye ahmakça titrerken Adnan Hoca'nın dergisinin adı Rönesans'tır. Rönesans yani Yunan'a dönüş. Yani çok tanrıcılığa dönüş. Hoca öyle yabancılaşmıştır, İslamiyet'e öylesine ayardır ki Silme Kuşeka dergisinde ilan eder. Ben her an devlete olan sadakatimden kaynaklanan bir çabayla bölücü ideolojilere karşı çalışmaktayım. Ben devlete köstek değil destek olmaya çalışan ve bunu yapmacık olarak değil tüm samimiyetimle yapan bir insanım. Bir Müslümanın Allah'tan digayri bir güce kategorik olarak destek olamayacağını bilmeyecek kadar yabancılaşmıştır. Vaaz ettiği dine yabancıdır, daha ne olsun. İslam insanın yaratılışına uygun, kolay, mantıklı, demokrattır derken büyük makinenin egemenliği altındaki çağdaş dünyanın putperestliğiyle ehli kitap tek tanrıcılığının uzmazlığının bilincinde bile değildir. Devlet çok saf, İslamiyet'in Avrupalılaşmayı önleyeceğini sanıyor derken devlet denilen ve nihayet idari küçük burjuvazinin yorgun ve kibirli devlet memurlarının oluşturduğu putun hiç de saf olmadığını, büyük makinenin emri altına girmezse Türk'ün Avrupalı türdaşına öykünemeyeceğini düşünemeyecek kadar yabancılaşmıştır. Ne oluyor görüyor musun? Sevgiyi kılanın ailenin dışında da geçerli kılan biyofiliyayı bir yana itip yerine pazar ahlakını ikame etmiş Türkiye'linin oradan buradan bakan vicdan azabı yok ediliyor, rahatlatılıyor. Bu oluyor. İslamiyet belki de ilk kez bu yüzyılda gerçekten din dışı bir toplumu Müslüman olduğuna inandıran bir uyuşturucu afyon olmaya indirgeniyor. Afyon olmalı ki ölü sevicilerin zaferleri garantilensin. Afyon olmalı ki insanlar insanlarla olan ilişkilerinde pazar kurallarını uyguladıkları zaman hakça oldukları inancı içinde, kimseye verecekleri hiçbir hesapları olmadığı inancı içinde huzurlu olsunlar. Bak, pazar ahlakını en iyi Mişonaçi hikayesi anlatır. Mişonaçi ile Solomon ortaktırlar. Sirgeci'de kötü bir otel işletirlerken birden işleri büyür, demeye kalmadan 5 yıldızlı bir otel yaparlar. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Zaman içinde çocukları da büyür. Onlar da çocuklarını evlendirmeye, parayı aile içinde tutmaya karar verirler. Düğün günü gelir çatar, iki baba nikahtan önce çocuklarını çağırırlar, onlara nasihat ederler. Hayatta dermiş ona açı, en önemli mürşit dürüstlüktür. Birbirinize karşı her zaman dürüst olacaksınız ki Allah da size verecek. Evet, diye onaylar Solomon. Biz bugünümüzü önce Allah'a, sonra da dürüstlüğümüze borçluyuz. Biz iki ortak birbirimizi bir kez olsun aldatmadık. Hayır, hiç aldatmadık, dermiş ona açı. Solomon anlatır. Biz Sirkeci'deki otelde bir gün ben yatakları düzeltiyorum. Mişonaççı yerleri süpürüyor. Bir çanta bulduk. Müşteri unutmuş gitmiş. İçine açtık, bir de ne görelim. Silme altın. Hemen oturduk. Bir altın bana, bir altın Mişonaççı'ya. Bir altın bana, bir altın Mişonaççı'ya. Ne bir altın fazla bana, ne bir altın fazla Mişonaççı'ya. İşte gözüm, sozuklarım, dürüstlük budur. Pazar ahlakı, yalan söylememek, hile yapmamak, kaba kuvvet kullanmamak gibi geleneksel değerleri içerir gibi görünür. Ancak pazar ahlakı insanın komşusunu, burada çantasını unutan garibanı sevmesi, onu kendisini duyumsadığı gibi duyumsaması, gerekirse dönüştürmesi, tinsel güçlerini artırması anlamında bir ahlak sistemi değildir. Bu nedir biliyor musun? Şafak Özden gibi sana karşı dürüst olmak istiyorum diye başlayıp, karnında çocuğunu taşıyan kadına, bugüne kadar senden başka birisi ile olmadıysam denk gelmediği için, vakit olmadığı için olmadım deyip rahatlamak, mert adam söylemini sürdürmekti. Topu karşı sahaya atmak, Nasrettin Hoca'nın borcunu ödeyemediği komşusuna, şimdiye kadar ben düşündüm, bundan sonra sen düşün dediği hikayedeki gibi, kadına verdiğin acıdan sorumlu olmamak, hafifletmek için parmağını kıpırdatmamak, dahası bu davranışın haklılığına içtenlikle inanmak demektir. Pazar ahlakında sevgi yoktur. Pazar ahlakının hakim olduğu toplumlarda büyük aşklar, büyük nefretler de yoktur. Bunların yerini dengeli dostluklar, dengeli aşklar, yüzeysel hakkaniyet alır. Dış politikanın maksimi olduğu söylenen uluslararası dostluklar değil, ortak çıkarlar vardır ilkesi, kişisel ilişkilerde de geçerli olur. Aldığından fazlasını vermek enayilik değilse, kişisizliktir, zaaftır, kariyerizmdir. Nefret ayıp değilse, çocuksu bir duygu. Pazar ahlakı Müslümanlıkla uzlaşamaz. Şevket Eygi'yi hatırlayacaksın. Zaman gazetesini ele geçirmeye kalktığında Nabi Avcı'yı, Adnan Tekşen'i son dakikaya kadar manipüle etmiş, sonra da işlerinden etmişti. Öylesine belden aşağı bir tekmeydi ki pazar ekonomisinin aklayıcısı tazminat ödemesi bile böyle bir acıyı dindiremezdi. Daha ne örnekler var? Müslümanlığı kimselere bırakmayanların İslamiyet'i pazar ahlakı doğrultusunda yorumlayabilmiş olmaları, bu ülkedeki yabancılaşmanın boyutlarını anlatmak için yeterlidir. Bu bir girdaptır. Yabancılaşma pazar ahlakını, pazar ahlakı yabancılaşmayı körükler. Sonuçta büyük makine kendisine en iyi hizmet edecek toplumsal karakteri yaratır ve besler. Toplumsal karakter diye belirli bir kültüre mensup insanların çoğunun paylaştıkları kişilik yapısının çekirdeğini diyorlar demiştim. Şöyle söyleyeyim. Bir toplumun ya da o toplumdaki çeşitli sınıfların statü gruplarının üyeleri o toplumun düzeninin talep ettiği şekilde davranırlarsa işlev görebiliyorlar. Ancak bu bilinçli bir karar sonucunda olmuyor. Gelişme kendiliğinden o yönde. Zaman içinde insanlara dayatılan davranış biçimi onların davranmak istedikleri biçimle çakışır oluyor. Dayatıldıkları şekilde davranmak insanların kolayına gidiyor, onları mutlu ediyor. Örneğin Şafak Özden'e SHP belli bir davranış biçimini, örneğin ANAP'ın Akdediğine Karademi'yi dayatıyorsa, Şafak bu davranış biçimini haklı bulmasa da benimseyecektir. Neden? Çünkü sığındığı grubun onayı kendi doğrultusundan daha önemlidir, anlıyor musun? Bu eğilim toplumdaki insan enerjisinin toplumun işlemesini büyük yalan doğrultusunda sürdürmek amacıyla kalıplanıyor, o yönde kanalize ediliyor olmasına işaret eder. Mesela bak, modern endüstriyel toplum insanların enerjisini çalışmaya döndüremezse amacına ulaşamazdı. Nitekim 20. yüzyılın modern endüstriyel toplumlarında insanlar kendilerini başka kültürlerde görünmedik bir tarzda enerjilerinin çoğunu sonunda kendilerine zarar veren ya da en azından faydasız üretimde çalışmaya kanalize etmeye hevesli, disiplinli, düzenli ve dakik olmak isteyen bir kalıba döktüler. Kişinin her sabah uyandığında o gün çalışması gerekip gerekmediğine, o iş kolunda çalışmasının doğru olup olmadığına ya da işe gitme saatine karar verdiği bir 20. yüzyıl toplumu işlemezdi. Bireyin yapıcı güçlere nasıl tasarruf etmek istediği yolundaki bilinçli seçimi pek çok istisna ile sonuçlanacağından büyük makineyi tekletirdi. Kaba kuvvet zor kullanmak da işe yaramazdı. Çünkü modern endüstriyel toplumlardaki yüksek düzeyde uzmanlaşma ancak kendilerini özgür hisseden adamların becerebileceği bir iştir. Kimseye silah zoruyla buluş yaptıramazsın. O halde çalışmak, düzenli ve dakik olmak gerekliliği bir içgüdüye dönüşmek zorundaydı. Toplum bu çabalar içinde olan bir toplumsal karakter geliştirmeli. Bu toplumsal karakter toplumsal beyninin odaklaştığı bir numune, bir örnek olmalı. İnsanlar bu numuneye öykünmeliydiler. Peki bizdeki numune, Türk toplumunun öykündüğü karakter ne? Şimdi bakıyorsun adam bir tarafta ben biziz diyecek ki dinine, imanına, ailesine, hemşehrilerine, siyasi partisine, futbol takımına, ideolojisine sapına kadar sadık, yozlaşmamış denilen türden Türk olacak. Asla döneklik etmeyecek, içinden çıktığı yumurtanın kabuğunu beğenmemesi söz konusu olmayacak. Bülent Ersoy dahi olsa Eyüp Sultan'da başı örtülü dua edecek. Öte yandan aynı adam bir 19. yüzyıl kapitalisti gibi rekabet edecek, sermaye istifleyecek, başarılı olabilmek için gereğinde sevgiyi, gereğinde hoşgörüyü, gereğinde cehaleti, gereğinde dini inançları, gereğinde Atatürk'ü sömürecek, burnundan kıl aldırmayacak kadar otoriter olacak, konumunu muhafaza etmek için saldırganlaşacak, bütün bunları yaparken vicdan azabına duçar olmasın diye de çevreyi gözü görmeyecek kadar ben merkezcileşiyor. Birinci değerler kümesi, ikinci değerler kümesiyle çakışmayıp çatıştığından zemine ve zamana uygun olarak bir bu kümenin, bir öteki kümenin değerlerini öne çıkaracak. Hiçbirisini tam olarak benimseyemeyecek, kendisine göre dejenere edecek ama bu dejenerasyonu belli etmemek için sinsileşecek. Pirgaint, Pirgaint tabii. Pirgaint, Şiran Ören, Şafak Özden.